Merhaba değerli dinleyicilerimiz, ben Safa Kalender. Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Her biriniz de burada edebiyatın sesli dünyasında buluşmak bizler için tarif edilemez bir sevinç. Hele ki bugün dünya edebiyatının en sarsıcı, en içten ve en insani kalemlerinden biriyle tekrar yola çıkmak. Fyodor Mihailovich Dostoyevski. Adını andığımızda bile bir göğüs burkulması, bir zihin kırpıntısı olur ya hani. İşte o duyguların yazarıdır Dostoyevski. Bugün sizlerle iki hikayesini paylaşacağız. Dürüst Hırsız ve Noel Ağacı ve Bir Evlenme. Her iki öykü de yalnızca geçmişin Rusyasına değil, insan ruhunun gölgede kalmış derinliklerine de bir yolculuk vaat edecek. Dostoyevski denilince çoğu zaman akla Suç ve Ceza ya da Karamazov Kardeşler gibi dev eserleri gelir. Ama onun kısa hikayeleri de en az romanları kadar yoğun, en az onlar kadar sarsıcıdır. Satır aralarında, bir bakışta, bir iç çekişte, bir sessizlikte koca bir yaşamı dile getirebilir. Öyle bir ustalık ki bu, hem dil, hem ruh, hem de düşün dünyasında iz bırakır. Biliyor musunuz Dostoyevski'nin eserleri onlarca farklı dile çevrilmiş ve dünya çapında yüz milyonlarca okura ulaşmış durumda. Ama ne yazık ki bu kadar evrensel bir yazar olmasına rağmen hayatı boyunca yoksullukla, sürgünle, epilepsi nöbetleriyle boğuşmuş. Petersburg sokaklarında cebinde 5 kuruşsuz dolaşırken yazdığı hikayeler bugün milyonların kalbine ses veriyor ve ben de ses vererek bu hikayeleri sizlere ulaştırıyorum. Dostoyevski'nin Türk edebiyatındaki etkisi de oldukça derin. Özellikle Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu gibi eserlerinde Dostoyevski'nin içsel çözümlemelerine benzer yapıların izlerini görmek mümkün. Onun karakterleri yalnızca kurgu figürleri değil, adeta bizim içimizden birer parça, adeta her bir karakter bizim içimizden bir insan, yani çok yakından tanıdığımız birisiymiş gibi hissederiz. Duyguların, çelişkilerin, vicdan azaplarının ete kemiğe bürünmüş hali. Bu yüzden belki de bizim hikayemize bu kadar yakın gelir Dostoyevski. Kanalımızda daha önce seslendirdiğimiz Nelly'nin öyküsü, iğrenç bir olay ve tuhaf bir adamın rüyası hala dinleyicilerimiz tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle uzun bir hikaye olmasına rağmen Nelly'nin öyküsü, Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımızda en çok dinlenen eserlerden biri. Bu da gösteriyor ki Dostoyevski'nin dünyasıyla kurduğumuz bağ sadece bir okuma ilişkisi değil, çok daha derin, çok daha sahici. Bugünkü hikayelere gelince, Dürüst Hırsız'da pişmanlık, vicdan ve insanın kendisiyle yüzleşmesi var. Bazen bir yabancının gözlerinden, bazen de bir hatıra eşyasının gölgesinden geçiyor anlatı. Noel Ağacı ve Bir Evlenme'de ise Dostoyevski'nin hiciv gücü öne çıkıyor. Toplumsal değerlerin, görünüş ve gerçeklik arasındaki farkların altı çiziliyor. Alaycı bir dil ama yer yer buruk bir tebessüm bırakan satırlar. Eğer hazırsanız hep birlikte Dostoyevski'nin o eşsiz evrenine bir adım daha atalım. Bu hikayelerde sadece ses değil, kalp ve ruh da konuşuyor. Hala kanalımıza abone olmadıysanız şimdi tam zamanı, bir beğeni bırakmayı da lütfen unutmayın ki daha çok kişiye ulaşabilelim ve şimdi kulak verelim. Acaba bu kez bize ne fısıldayacak bu büyük yazar? Bir gün sabah erkenden işe gitmek için hazırlanmış ve evden çıkmak üzereydim ki hem aşçım hem de çamaşırcım ve hizmetçim olan Agrafena odama girdi. Bu gerçekten hayret edilecek bir şeydi ve benimle konuşmaya başladı. Oysa ki kendisi çok sessiz ve safça bir kadındı. Tam 6 yıldır yemeğe ne hazırlanacağı üzerine günlük 1-2 kelimeden başka hemen hemen hiçbir şeyi benimle kelam etmemişti. Daha doğrusu başka bir konuda konuştuğunu duymamıştım. Birdenbire, ''Bakın ne diyeceğim size efendim?'' diye başladı. ''Şu küçük odayı kiraya verseniz çok iyi olmaz mı?'' ''Hangi küçük odayı?'' ''Hangisini olacak? Mutfağın hemen yanı başındakini.'' Niçin? Niçin mi? İnsan evini kiraya niçin verirse onun için. Peki ama kim tutar orayı? Sorduğunuz şeye bakın, tutacak bulunur elbet. Öyle ama anacığım, orası çok dardır. Bir yatak koyunca adım atacak bile yer kalmaz. Kim oturur ki orada? Otur diyen kim zaten? Yatıp uyusun yeter. Pencerenin içinde otursun.
Hangi pencerenin?
Siz de bilmiyormuş gibi soruyorsunuz yani. Holdeki pencerenin. Orada oturur, dikiş diker ya da ne isterse yapar. Belki sandalyede oturur. Sandalyesi de var çünkü. Evet, sandalyesi de. Aslında her şeyi var.
Kimdir bu sözün ettiğin her şeyi olan?
İyi görmüş geçirmiş bir adam. Yemeğini ben hazırlayacağım. Odanın kirasıyla yemek için ayda 3 gümüş rubli alacağım ondan. Bir hayli uğraştıktan sonra orta yaşlı bir adamın Agrafena'yı, mutfağın yanındaki küçük odayı ona kiraya vermeye, yemeğini de hazırlamaya razı ettiğini duydum. Agrafena'nın aklına koyduğu şeyi yapmak durumunda olduğumu biliyordum. Yoksa çok moralimi bozardı. İstediği şey olmadığında da hemen böyle derin derin düşünmeye başlar, bir anda durgunlaşıverirdi. 2-3 hafta sürerdi bu. Böyle zamanlarda yemekler bozulmaya başlar, çamaşırlarım doğru düzgün yıkanmaz, yerler kirli kalır, kısacası bütün tatsız olaylar birbirini izlerdi. Ağzı var dili yok bu kadının, kendi kendine bir karar verebilecek, kendisinin olan bir düşünceye varabilecek durumda olmadığının farkındaydım zaten. Öte yandan, zayıf beyninde seyrek de olsa, rastlantı ile beliren düşünceye, karara benzer bir şeyin yerine getirilmemesi, kadıncağızı bir zaman için ruhsal yönden yıkıyordu. Bu yüzden, daha çok kendi huzuruma değer verdiğim için, hemencecik söylediğini onayladım.
Kimlik cüzdanı falan var mı bari?
Ne demek, ver tabii. İyi, ciddi bir insan. 3 ruble verecek ayda. Ertesi gün orta halli bekar daireme yeni bir kiracı geldi. Ancak canım sıkılmamıştı buna. Sevinmiştim bile. Yalnızlık dolu, merdümgiriz bir yaşayışım vardır benim. Tanıdığım hemen hiç yoktur. Çok nadiren evden çıkarım. 10 yıllık bu kapalı yaşamım yalnızlığa beni iyice alıştırdı zaten. Aslında varlığıyla yokluğu belli olmayan Agrafena gibi bir kadınla 10-15 belki de daha fazla yıl bir bekar evinde yapayalnız yaşamak çok sıradan ve tatsız bir yaşamdır. Bu yüzden ağırbaşlı bir arkadaşın aramıza katılmasını sevinçle karşılamak gerekirdi zaten. Agrafena yalan söylememişti. Kiracım görmüş geçirmiş bir insandı. Kimlik cüzdanında emekli asker olduğu yazıyordu. Kimliğine bakmadan daha ilk görüşte yüzünden de anlamıştım zaten bunu. Asker emeklileri hemen kendilerini belli eder. Astafi Ivanoviç'ti adı. Asker emeklilerinin en iyilerindendi. Güzel güzel geçinip gidiyorduk. Hele Astafi Ivanoviç başından geçen olayları anlatmaya başladığı zamanlar keyfimize diyecek yoktu. Benim gibi sıkıcı hayatı olan biri için böyle bir arkadaş bulunmaz bir nimetti. Bir gün yine başından geçen bir olayı anlattı. Ve bu anlattıkları beni etkilemişti. Nasıl olduğunu sizinle de paylaşayım. Bir gün evde yalnız başıma kalmıştım. Astafi de Agrafena da kendi işleri için dışarı çıkmışlardı. Birisinin dış kapıdan girdiğini duydum. Yabancı olduğunu hemen anlamıştım. Bir baktım, hava soğuk, mevsim sonbahar olmasına rağmen paltosuz, ufak tefek bir adam vardı girişte.
Ne istiyorsun?
Memur Aleksandrov burada mı oturuyor?
Böyle bir kimse yok burada canım. Hadi güle güle.
Yabancı geri geri giderek yavaşça kapıya yaklaştı. Kapıcı burada oturduğunuzu söylemişti de.
Peki kardeşim, yok işte, hadi git şimdi.
Ertesi gün yemekten sonra Astafi Ivanoviç ters yüz ettiği ceketimi prova ederken yine birisi girdi girişe. Kapıyı açtım. Dünkü adam gözümün içine baka baka sakin bir tavırla askıdan pardösümü aldı, koltuğunun altına yerleştirip koşarak çıktı gitti. Agrafena, şaşkınlıktan ağzı bir karış açık, adama bakıyor, pardösümü kurtarmak için hiçbir şey yapmıyordu. Astafi Ivanoviç hırsızın peşinden koştu ama 10 dakika sonra boş elle soluk soluğa döndü. Adam kaybolup gitmişti.
Canımız sağ olsun Astafi Ivanoviç dedim. Neyse ki bir kürküm var, yoksa Ayaz'da bırakacaktı beni bu herif. Gel gelelim, bu olay Astafi Ivanoviç'i öylesine etkilemişti ki pardösümün çalındığını bile unutmuştum. Bir türlü kendine gelemiyor, etkisinden kurtulamıyordu. Elindeki işi ikide bir bırakıyor, her şeyi, elinin ayağının nasıl tutulduğunu, adamın şuracıkta gözlerinin önünde pardösüyü askıdan nasıl aldığını bir kez daha, bir kez daha anlatıyor, sonra yine işinin başına geçiyordu. Birkaç dakika sonra işini yine bırakıyor, anlatıyordu. Sonunda dayanamadı, böyle adamların içeri girmesine izin veriyor diye kapıcıyı paylamak için aşağı indi. Dönünce bu kez Agrafena'yı azarlamaya başladı. Sonra yine işinin başına oturdu, uzun süre söylendi durdu. Adamın içeri nasıl girdiğini, onun elinin ayağının nasıl tutulduğunu, gözlerimizin önünde pardösünün askıdan alınmasına nasıl ses çıkaramadığımızı bir sürü şeyler anlatıp duruyordu. Sözün özü, gerçi becerikli işbilir bir adamdı Astafi Ivanoviç ama son derece titizdi ve biraz da telaşlıydı da. O akşam Astafi Ivanoviç'e bir bardak çay uzatırken can sıkıntısından sözü yine çalınan pardösüme getirmek amacıyla, oysa üzerinde çok konuşulduğu için bir de Astafi Ivanoviç'in aşırı içtenliği yüzünden artık gülünç kaçmaya başlamıştı bu konu. "Adam fena uyuttu bizi Astafi Ivanoviç," dedim. "Haklısınız efendim, aklına gelince tepesi atıyor insanın. Gerçi benim bir şeyim çalınmadı ama yine de elime geçse o yardım bitmenin... Bence hırsızdan daha iğrenç bir yaratık yoktur yeryüzünde. Senin çalışarak, didinerek, alın teri dökerek elde ettiğin, kazandığın bir şeyi adam babasının malıymış gibi alıp gidiyor. Allah'ın belası. Konuşmak istemiyorum bu konuda efendim. Öfkeden kuduracak gibi oluyorum. Siz acımıyor musunuz pardösünüze? Üzülmüyor musunuz? Evet Astafi Ivanoviç, haklısın. Bir şeyini hırsıza kaptıracağına ateşe at. Yak daha iyi. Öyle ya, öyle. Her hırsız bir olmaz kuşkusuz. Ama bir gün dürüst bir hırsızla da karşılaşmıştım. Hırsızın dürüstü de mi olurmuş? Ne biçim bir hırsızmış bu, Astafi Ivanoviç? İnanın doğru söylüyorum efendim. Aslında hırsızın dürüstü olmaz şüphesiz. Ama yani dürüst bir adam da demek istedim. Yine de çaldı. Acımıştım zavallıya. Anlatsana nasıl oldu Astafi Ivanoviç? 2 yıl önceydi efendim. O zamanlar 1 yıl kadar işsizdim. İpsiz sapsız bir arkadaşım vardı. Ben daha işsiz kalmadan meyhanede tanışmıştık. Durmadan kafayı çekerdi. Serserinin tekiydi. Onun bunun sırtından geçinirdi. Eskiden bir yerde çalışıyormuş. Sarhoşluğu yüzünden onu kovmuşlar. Çok zavallı bir adamdı. Üstünde başında hiçbir şey yoktu. Bazen paltosunun altında gömleği bile olmazdı. Varını yoğunu içkiye vermişti. Ama öyle gürültücü patırtıcı biri de değildi. Uysaldı, iyi yürekli, içten biriydi. Bir şey istemeye utanırdı. Zavallının canının içmek istediğini görür, sen kendiliğinden içki ısmarlardın ona. Neyse, bir gün karşılaştık işte. Daha doğrusu o yaklaştı yanıma. Benim baktığım yoktu ona. Ne ilginç bir adamdı. Sadık bir köpek gibi ayrılmazdı insanın yanı başından. Sen nereye gidersen o da peşinden gelirdi. Topu topu bir kez görüşmüştük. Ne kadar da saftı. O gece alıp onu odama götürdüm. Niye götürmeyeyim ki? Kimliği vardı. Tehlikeli bir adama da pek benzemiyordu. Ertesi gün yine bende kaldı. 3. gün akşama kadar pencerenin içinde oturdu. O gece de kaldı. Adam başıma ekşiyecek galiba diye düşünüyordum. Hem içir hem karnını doyur. Üstelik gece de odanda yatır. Biz çok zenginiz sanki. Benden önce de başka bir memurun evine dadanmış. Birlikte içiyorlarmış. Ayık gezdikleri yokmuş. Sonunda memur ölmüş. Yemelyan İlviç'ti adamın adı. Kara kara düşünüyordum. Ne yapacağımı da bilmiyordum. Kovsam kovamıyordum. Acıyordum. Öyle zavallı, öyle perişan. O kadar ezikti ki sesi çıkmazdı. Ağzını açıp bir şey istemez. Öylece oturur uslu bir köpek gibi adamın gözlerinin içine bakardı. Görüyorsunuz işte içki ne durumlara düşürüyor insanı. Hadi git evimden Yemelyancığım, nasıl derim ona diye düşünüyordum. Burada ekmek yok sana, yerine düşmedin canım. Yakında benim durumum da seninkinden farksız olacak zaten. Ben sana nasıl bakabilirim? Böyle desem ne yapardı ki? Durmadan bunu düşünüyordum. Görür gibiydim. Söylevimi dinlerken bir şey anlamadan oturduğu yerden öylece yüzüme bakacaktı. Daha sonra az bir şeycik anladı mı yavaşça inecekti pencerenin içinden... Bohçasını alacaktı. Hiç unutmam, kırmızı ekoseli bezden delik deşik bir bohçası vardı. İçinde ne olduğunu da kimse bilmezdi. Yanından hiç ayırmazdı onu. Evet, bohçasını alacaktı. Hem daha bir düzgün kılıklı olmak, hem üşümemek istiyormuş gibi paltosuna şöyle bir çeki düzen verecek, biraz da sağındaki, solundaki delikleri saklamak için yapacaktı bunu. Gururlu bir insandı çünkü. Kapıya yürüyecek, gözünde bir damla yaş, merdivenden inmeye başlayacaktı. Zavallıyı temelli yıkmak düşüncesi bana çok acı veriyordu. Öte yandan başka çıkar yolum da yoktu. Çaresizdim. Neyse Yemelyancığım, daha uzun süre keyif çatamazsın burada diye geçiriyordum içimden. Yakında ayrılacağız, o zaman hava alırsın. Evet efendim, sonunda ayrıldık. Alexander Filimovich çağırdı beni bir gün, öldü toprağı bol olsun. Senden çok memnunduk Astafi dedi. Biz köye gidiyoruz ama yakında döneceğiz. Seni unutamayacağız kuşkusuz. Yine yanımıza alacağız seni. Alexander Filimovich'in konağında baş uşaktım. Çok iyi bir insandı. O yıl öldü zavallı. Onları köye yolcu ettikten sonra pılımı pırtımı toplayıp biraz da param vardı, ayrıldım konaktan. Yaşlı bir kadının yanında bir oda tuttum. Kadının zaten bir tek boş odası vardı. O da eskiden bir konakta dadılık yapıyormuş. Ayrılmış işinden. Küçücük bir evde oturuyordu. Artık elveda Yemelyancığım. Bir daha bulamazsın beni diye düşünüyordum. Anlatırsam inanacak mısınız efendim? Bir akşam eve dönünce bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Ne görsem beğenirsiniz. Yemelyan odamdaki sandığın üzerinde oturmuyor mu? Ekoseli bohçası da yanı başındaydı. Paltosunu çıkarmamış, beni bekliyordu. Canı sıkılmasın diye de yaşlı kadından bir kilise kitabı almış, baş aşağı tutuyordu. Yine bulmuştu beni. Çaresizdim. Yapacak bir şey yok diye geçirdim içimden. Zamanında kovmalıydım onu. Açık açık sordum ona. Kimlik kağıdın yanında mı Yemelyan? Oturup düşünmeye başladı. Bu yersiz yurtsuz adamın çok zararı olur muydu bana? Sonunda pek zararı dokunmayacağı kararına vardım. Karnını doyurmak gerek diye düşünüyordum. Ne olacak canım, sabahları bir parça ekmek veririm. Yanına bir başta soğan ekledim mi? Yeter ona, karnını doyurur. Öğleyinde soğan ekmek yer, akşamları bir bardak şarapla soğan, isterse de ekmek, soframızda çorba filan görüldüğü günler başka bir yiyecek durumumuz kalmaz zaten. Ben pek pis boğaz değilim, sarhoşlar da az yerler. İçkilerini eksik etme yeter onlara. Bu adam meyhane köşelerinde canımı çıkarır benim. Öteki arkadaşı gelmişti birden aklıma efendim. Doğrusu Yemelyan bırakıp gitseydi beni, yaşamın tadı kalmazdı. Onun veli nimeti olmaya karar vermiştim. Mahvolmaktan kurtaracağım zavallıyı, içkiden geri çekeceğim onu diye düşünüyordum. Hele dur Yemelyancık diye geçirdim içimden. Pekala, kal bakalım ama her dediğimi yapacaksın. Yavaş yavaş bir işe alıştıracaktım onu. Bırakacaktım geçsin, dolaşsın. Ben de bu arada onun ne gibi yetenekleri bulunduğunu, ne çeşit işlere yatkın olduğunu anlamaya çalışacaktım. Çünkü efendime söyleyeyim, bir insanın bir şey yapabilmesi için önce o işe yeteneğinin olması lazım. Yemelyan'ı uzaktan uzağa incelemeye başlamıştım. Zavallı bir insan. Önce iyilikle yola getirmeye çalıştım onu efendim. Bak Yemelyan dedim, durum böyleyken böyle, kendine biraz dikkat etsen iyi olacak. Aylaklığı bırakmalısın artık. Baksana üstünde başında yok. Söylemesi ayıp olmazsa palton kalbura dönmüş, hiç de iyi bir şey değil bu. Gururuna gereken değeri vermelisin artık. Yemelyancık başı önünde dinliyordu beni. İnanın efendim, içkiden bunalmıştı sanki. İki kelimeyi yan yana getirip konuşamıyordu. Ne dersen de bir kulağından girip ötekinden çıkıyordu. Beni dinliyor, dinliyor, sonra derin bir göğüs geçiriyordu. Bir gün, ''Ne oldu, niçin içini çekip duruyorsun Yemelyan İliç?'' diye sordum. ''Önemli değil Astafi İvanoviç, üzülmeyin.'' dedi. Bugün iki kadın kavgaya tutuştu sokakta. Astafi İvanoviç, biri ötekinin elindeki böğürtlen dolu sepete yanlışlıkla çarpıp yere düşürmüş. Sonra? O da tuttu birikinin elindeki böğürtlen sepetini kaptığı gibi yere çaldı. Bir de çiğnemeye başladı böğürtlenleri. Ne olmuş yani Yemelyan İliç? Hiç, ne olsun Astafi İvanoviç? Laf olsun diye anlattım işte. Hiç ha, diye geçirdim içimden. Ah Yemelyancık, ah! Beynin sulanmış senin, beynin. Gorohova'ya caddesinde bir bey bir kağıt para düşürdü. Hayır hayır, Gorohova'ya caddesi değil, Sodova'ya caddesiydi. Bir köylü gördü parayı, benim kısmetimmiş dedi. Aynı parayı bir köylü daha görmüştü. O da paranın kendi kısmeti olduğunu söyledi. Ben senden önce gördüm dedi.
Sonra Yemelyan İliç,
anlayacağınız kapıştılar Astafi İvanoviç. Bir polis memuru geldi, parayı alıp beye götürdü. Köylülere de kesin yoksa içeri atarım sizi diye gözdağı verdi.
Anladık Yemelyan İliç. Peki ama bunda anlatmaya değer ne var ki?
Hiç. Öylece anlattım işte. Görenler gülüştüler Astafi İvanoviç.
Ah Yemelyancığım, yazık oluyor sana, yazık. Bak ne söyleyeceğim Yemelyan İliç.
Söyleyin.
Bir iş tutmalısın artık.
Evet, bir işe bakmalısın. 100. kez söylüyorum sana, bir iş tut artık. Acı kendine biraz.
Ne iş tutayım Astafi İvanoviç? Ne yapabilirim ki ben? Hem kim beni işe alır?
Sarhoşluğun yüzünden memurluktan attılar seni. Hala uslanmadın.
Şey Astafi İvanoviç, meyhanenin büfesindeki vilası bugün karakola çağırmışlar.
Sebep neymiş?
Bilmiyorum Astafi İvanoviç. Bir şey yapmıştır ki çağırmışlardır.
Ah Yemelyancık diye düşündüm. İşimiz harap seninle. Günahlarımızın cezasını çekiyoruz. Böyle adamı ne yaparsınız efendim?
Ama doğrusu yaman bir delikanlıydı. Bir konuşmamızda beni dinledi, dinledi, sonra canına tak etti sanırım. Kızdığımı da anlayınca paltosunu kaptığı gibi çıkıp gitti. Kayıplara karıştı. Bir daha akşama sarhoş döndü. Kim içirdi onu, kim para verdi, Tanrı bilir. Benim bir günahım yok bunda.
Olmaz Yemelyan İliç dedim. Kendini perişan etmene izin veremem. Artık içki yasak sana, duyuyor musun? Yasak.
Eve bir daha sarhoş döndüğünü görürsem merdiven başında gecelersin. İçeri almam seni.
Yemelyancık bu sözüme karşılık bir iki gün uslu oturdu. Üçüncü gün yine sıvıştı. Bekledim, bekledim. Yok oğlu yok. E ne yalan söyleyeyim, korkmaya başlamıştım. Ona acıyordum. Yaptığıma bin pişman oldum. Zavallıyı niçin korkuttum diye kendi kendime kızdım durdum. Nereye gittiğini merak ediyordum. Ona bir şey olacak diye içim içimi yiyordu. Gece oldu, ne gelen var ne giden. Sabah dışarı çıktım, bir de ne görsem beğenirsiniz. Merdiven başında kıvrılıp yatmamış mı? Başını basamağa dayayıp uyumuş, soğuktan vücudu adeta buz kesilmiş.
Ne oldu sana Yemelyan? Tanrı iyiliğini versin emin, nerelerdeydin?
Geçen gün kızdınız bana Astafi İvanoviç. Canınızı sıktım, merdiven başında yatacağımı söylemiştiniz. Ben de içeri girmeye cesaret edemedim Astafi İvanoviç. Burada yattım. Hem sinirlendim hem de üzüldüm.
Kendine başka bir iş bulsan iyi olacak Yemelyan dedim. Merdiven bekçiliği yakışmaz sana.
Ne gibi bir iş Astafi İvanoviç?
Amma da manyaksın be. Dikiş dikmesini öğren hiç olmazsa. Şu paltona baksana bir, deliksiz yeri kalmadığı gibi bir de merdivenleri süpürmüşsün onunla. Eline bir iğne al da deliklerini kapa bari. Kafayı çekmekten başka düşündüğün hiçbir şey yok.
Böyle işte efendim. Şakadan söylemiştim ona öyle ama o korktu. Hemen iğneyi aldı eline, paltosunu çıkardı, ipliği iğneye geçirmeye koyuldu. Durmuş ona bakıyordum. Becerememişti, gözleri kıpkırmızı olmuştu, elleri zaten titriyordu. Ne kadar uğraştıysa iplik iğnenin deliğine bir türlü giremedi. Gözünün birini kapıyor, alt dudağını ısırıyor, ipliğin ucunu ıslatıyor. Yine olmuyordu. Sonunda pes etti. İğne ipliği bir yana bırakıp yüzüme bakmaya başladı. ''Hadi Yemelyan, mahcup ettin beni.'' dedim. ''Başkasının yanında yapsaydın bunu kafanı koparırdım. Şakadan sitem etmiştim sana, anlamadın. Tanrı iyiliğini versin, boş otur, böyle tuhaf şeyler yapma, razıyım. Merdiven başında da yatma, beni rezil etme millete.''
''Elimden ne gelir benim Astafi İvanoviç? Sarhoşun teki olduğumu, bir işe yaramadığımı kendim de biliyorum. Ama sizi, veli nimetimi boşuna kızdırıyorum yine de.''
Mosmor dudakları birden titremeye başladı. İri bir gözyaşı damlası beyaz yanağından aşağı yuvarlanıp sakalının üzerinde durdu. Biraz sonra hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.
Aman Tanrım, yüreğime bir bıçak saplanmıştı sanki.
Ne de duyguluymuş meğer. Oysa öyle olduğunu hiç düşünmezdim. Kimin aklına gelirdi? Yo Yemelyan diye düşündüm. Yakamı kurtaracağım senden. Defolup gideceksin başımdan.
Sözü uzatmayayım efendim. Aslında saçma, önemsiz bir olaydı bu. Anlatmaya bile değmezdi. Yani şunu söylemek istiyorum ki bir değeri olamaz sizin gözünüzde. Ama ben başıma o olayın gelmemesi için varımı yoğumu verirdim.
O zamanlar mavi bir pelerinim vardı efendim. Olmaz olaydı. Mavi ekose kumaştan bir pelerin. Petersburg'a sık gelen bir çiftçi ısmarlamıştı onu bana. Sonra da vazgeçmiş, almamıştı. Darmış. Anlayacağınız elimde kalmıştı. Güzel bir şeydi. Kumaşı da iyiydi. Bit pazarında 50 ruble rahat verirlerdi ona. Ama götürememiştim bit pazarına.
Niçin götürecektim ki? Petersburglu baylara 2 pantolon çıkarırdım ondan. Bir yeleklik kumaş da bana kalırdı. Bilirsiniz efendim, bizim gibi yoksullar böyledir. Ne bulsalar sevinirler. O günler Yemelyan'da bir değişmişti ki sormayın. Bir hüzün çökmüştü üzerine sanki. Bir gün içmedi, ertesi gün yine içmedi, üçüncü gün yine öyle. Ağzına içki koymuyordu. Hep kara kara düşünüyordu.
Para mı vermiyor sana kimse, yoksa öğütlerimi dinleyip yeter artık dediğinde Tanrı yoluna mı girdin diye düşünüyordum. Tam o sıralar bir kutsal bayram vardı. Kiliseye gittiğimde içeri girer girmez şaşkınlıktan dondum kaldım. Benim Yemelyan pencerenin içinde oturuyordu. Sarhoştu, sallanıyordu. Ah dedim kendi kendime, ne adamsın sen. Birkaç gün sonra nedense sandığı açmam gerekti. Kapağı kaldırdım, baktım pelerin yok. Aradım taradım yine yok. Altını üstüne getirdim sandığın, içindekileri boşalttım. Pelerin adeta kuş olup uçmuştu. Can evimden vurulmuşa döndüm. Koşup yaşlı kadının yakasına yapıştım. Günahını almışım kadıncağızın.
Gerçi Yemelyan'dan kuşkulanmamı gerektirecek bir delil vardı ortada. Sarhoştu çünkü o gün. Ama ondan kuşkulanmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Yaşlı kadın hayır koçum dedi. Ben almadım. Yemin ederim ben almadım. Pelerin ne işime yarar benim? Giyebilir miyim ki alayım? Hem giyeceğim var benim. Geçenlerde bir bey vermişti. Bilmiyorum efendim, bilmiyorum.
Odama kimlerin girip çıktığını sordum. Hiç kimse koçum dedi. Hiç kimse girmedi odanıza. Hep buradaydım.
Yemelyan İliç çıktı, sonra geldi. Şimdi orada, ona sorun.
Yemelyancığım dedim. Yeni diktiğim pelerini gördün mü? Hani çiftçiye dikmiştim.
Hayır Astafi İvanoviç dedi, ben görmedim.
İşe bakın, yine aramaya koyuldum. Aradım, taradım. Hiçbir yerde yok. Yemelyan oturduğu yerden beni seyrediyordu.
Pek sarhoştu, sallanıp duruyordu. Sandığın üzerine bağdaş kurup oturdum efendim. Yan gözle şöyle bir baktım ona. Birden yüreğim sızladı. Yüzümün kızardığını hissettim. Yemelyan da başını kaldırıp bana baktı. ''Hayır Astafi İvanoviç'' dedi. ''Pelerininizi belki de benim aldığımı sanıyorsunuzdur.''
''Peki ama nereye gitti bu pelerin Yemelyan İliç?''
''Görmedim pelerininizi Astafi İvanoviç, hiç görmedim.''
''Koyduğum yerde olmadığına göre ayaklanıp kendi gitti öyleyse.''
''Belki siz birine verdiniz, onu da hatırlamıyorsunuz Astafi İvanoviç.''
Böyle söylenince bir tuhaf oldum. Kalkıp pencerenin yanına gittim, kandili yaktım, işimin başına oturdum. Alt kattaki memura bir ceket dikiyordum. Ama içime bir ateş düşmüştü sanki, yüreğim sızlıyordu. İnanın odamda ne var ne yok, hepsi yansa öyle fena olmazdım. Yemelyan canımın çok sıkıldığını anladı sanırım. İnsanoğlu, kuşların fırtınayı önceden hissettikleri gibi tehlikeye yakın olduğunu hisseder. Şey, Astafi İvanoviç diye başladı. Yemelyancık, sesi titriyordu. Bugün sağlık memuru Antip Prohoriç bir arabacının dul karısıyla evlendi.
Yüzüne dik dik baktım. Bakışımda kuşkusuz öfke de vardı. Yemelyan fark etti bunu. Baktım kalkıp karyolanın yanına gitti. Orada bir şey aramaya koyuldu. Bekliyordum. Uzun süre karıştırdı oraları. Bir yandan da kendi kendine konuşuyordu.
Yok burada da yok. Nereye gitti Meret?
Ne olacak diye bekliyordum. Yemelyan yere diz çöküp karyolanın altına girdi. Sabredemedim.
Ne yapıyorsunuz orada Yemelyan İliç?
Diye sordum.
Pelerinini arıyorum Astafi İvanoviç. Belki buraya düşmüştür.
Ne oluyor size dedim. Canım sıkkın olduğu için önemli bir kişiymiş gibi konuşmaya başlamıştım onunla. Ne oluyor size efendim? Benim gibi değersiz bir insan için eziyete giriyorsunuz. Boşuna yere diz çöküp dizlerinizi incitiyorsunuz.
Önemi yok Astafi İvanoviç. Bakarsınız buraya düşmüştür. Buluveririm onu.
Beni dinle Yemelyan İliç.
Buyurun Astafi İvanoviç. sakın sen almış olmayasın pelerini dedim. Yaptığım iyiliklere karşılık hayasızca çalmış olmayasın. Anlayacağınız karyolanın altına girince uyanmıştım. Hayır, Astafi Ivanoviç dedi. Ama başı karyolanın altında, ayakları dışarıda, öyle kala kalmıştı. Uzun süre öyle durduktan sonra çıktı karyolanın altından, baktım yüzü çarşaf gibi bembeyazdı. Doğruldu, gelip yanıma oturdu. 10 dakika sonra birden ayağa kalktı, karşıma dikildi. ''Hayır Astafi Ivanoviç'' dedi. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. ''Hayır Astafi Ivanoviç'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Pelerininizi ben almadım.''
Zangır zangır titriyordu. Konuşurken yumruğuyla göğsüne vuruyordu. Sesi çatlak çatlak çıkıyordu. Birden dehşete kapıldım. Oturduğum yerde kala kalmıştım. ''Neyse Yemelyan İliç'' dedim. ''Bağışlayın beni, çok aptalım. Yok yere gururunuzu incittim. Bir pelerin kayboldu diye. Ölecek değiliz ya, varsın kaybolsun.'' Tanrı'ya şükür elimiz ayağımız tutuyor, hırsızlık etmemiz de, dilenmemiz de gerekmiyor. Çalışır ekmek paramızı bir şekilde çıkarırız. Yemelyan beni dinledi, dinledi, karşımda bir süre dikildikten sonra baktım oturdu. Gece geç saatlere dek öyle kıpırdamadan oturdu. Ben uyudum, o hala oturuyordu. Sabah uyandığımda baktım paltosuna sarınıp yere uzanmış, öylece duruyor. Besbelli gururu çok incinmişti. Karyolaya bile gelip yatmamıştı. Şunu söylemek isterim ki size efendim, o zamanlar hiç sevmiyordum onu. Yani ilk günler nefret ediyordum ondan. Sanki öz oğlumu yolda çevirip soymuştu. Bana dünyanın en büyük kötülüğünü yapmış gibi elimden gelse bir kaşık suda boğardım onu. ''Ah, sen yok musun Yemelyan?'' diye geçiriyordum içimden. Yemelyan'a gelince efendim, 2 hafta her gün aralıksız içti. İyice sapıttı anlayacağınız. Sabah erkenden çıkıp gidiyordu. Bir daha gece yarısından sonra geliyordu. 2 hafta benimle hiç konuşmadı. Sözlerimden alınmıştı anlaşılan ya da kendini cezalandırıyordu. İçeceği kadar içip içkiye verecek bir şey kalmayınca yine pencerenin içinde pineklemeye başladı. Hiç unutmam 3 gün 3 gece öylece oturdu orada. Hiç konuşmadı. Bir ara baktım ağlıyordu. Oturduğu yerde sessiz sessiz ağlıyordu. Şıpır şıpır yaşlar akıyordu gözlerinden. Size bir şey söyleyeyim mi efendim? Yaşını başına almış bir adamı, hele Yemelyan gibisini ağlarken görmek insana dokunuyor. Neyin var Yemelyan dedim. Birden ürktü, irkildi. O günden beri ilk kez konuşuyordum onunla. Bir şey yok Astafi Ivanoviç. Tanrı iyiliğini versin senin Yemelyan, ama da üzüldün şu pelerin işine. Bırak canım artık, ne diye Karadeniz'de gemilerin batmış gibi düşünüp duruyorsun öyle. Acımıştım ona. Onu düşünmüyorum Astafi Ivanoviç. Bir iş tutmak, çalışmak istiyorum artık. Ne gibi bir iş Yemelyan İliç? Nasıl olursa olsun eskiden olduğu gibi yine bir iş bulabilirim belki. Yedesoy Ivaniç'e gittim, size yük olduğum için üzülüyorum Astafi Ivanoviç. Kendime bir iş bulunca bana yaptığınız iyilikleri unutmayacağım Astafi Ivanoviç. Kes artık Yemelyan, kes. Oldu bir kez işte, tutamadım kendimi ama geçti artık, unutalım gitsin, eskisi gibi kardeş kardeş geçinip gidelim artık. Hayır Astafi Ivanoviç, belki hala şey sanıyorsunuzdur. Ama ben almadım pelerininizi.
Neler söylüyorsun sen Yemelyan?
Almadım Astafi Ivanoviç, almadım. Bundan böyle yanınızda kalamayacağım. Kusuruma bakmazsınız sanırım Astafi Ivanoviç.
Ah Yemelyan, ah! Kovan mı var seni? Kötü bir şey mi söyledim sana?
Hayır Astafi Ivanoviç, size yük olmaktan utanıyorum. İyisi mi ben gideyim artık.
Anlayacağınız fena gücenmişti adamcağız. Baktım gerçekten de kalktı, paltosunu giyinmeye koyuldu.
Nereye gidiyorsun Yemelyan İliç? Beni dinle, kendine gel. Hem ne oluyor sana? Nereye gidiyorsun?
Olmaz Astafi Ivanoviç. Neyse, hadi hoşça kalın. Tutmayın beni. Artık hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı.
Daha fazla yük olmak istemiyorum size. Artık değiştiniz.
Nasıl değiştim yani? Hayır, değiştiğim falan yok. Yalnız başına yapamazsın sen Yemelyan İliç. İyi kötüyü ayırt etmeyen küçük bir çocuk gibi perişan olursunuz.
Hayır Astafi Ivanoviç, farkındayım. Dışarı çıkarken sandığınızı kilitliyorsunuz artık. Gözümden kaçmıyor, üzülüyorum, ağlıyorum. İyisi mi artık beni bırakın, başımı alıp gideyim. Evinizde kaldığım sürece size ettiğim kötülükleri de bağışlayın ne olur.
Siz olsanız ne yapardınız efendim? Gitti. Gelir diye bütün gün bekledim, gelmedi. İkinci, üçüncü günler de bekle bekle gelmedi ve ben korkmaya başladım. Yemekten içmekten kesildim. Geceleri uyku girmiyordu gözüme. Kolum kanadım kırılmıştı. Dördüncü gün daha fazla dayanamadım artık. Çıkıp bütün meyhaneleri tek tek dolaştım. Sordum, soruşturdum. Yok, yer yarılmış, herif sanki içine girmiş. Sonunda başını, o çileli başını bir derde mi soktun acaba diye düşünüyordum. Belki de sarhoş sarhoş bir duvarın dibinde öldün, çürümüş bir kütük gibi yatıyorsundur orada. Bitkin bir vaziyette eve döndüm. Ertesi gün yine onu aramaya çıkacaktım. Öyle karar vermiştim. Gitmesine göz yumduğum için kendi kendime lanet edip duruyordum. Beşinci gün ve o gün bayramdı, ortalık aydınlanırken baktım odanın kapısı yavaşça açıldı. Yemelyan içeri girdi. Yüzü mosmordu. Sokakta uyumuş gibi çamur içindeydi saçı başı. Zayıflamıştı, paltosunu çıkardı, sandığın üzerine oturup yüzüme bakmaya başladı. Sevinmesine sevinmiştim ama eskisinden daha çok da üzülmüştüm. ''Bakın ne diyeceğim efendim, gerçi günahtır ama Tanrı'nın bildiğini kuldan ne saklayayım. Bir duvar dibinde köpek gibi geberip gitseydi de dönmeseydi evime daha çok sevinirdim. Ama gelmişti Yemelyan. Siz de kabul edersiniz ki birini bu durumda görmek üzüntü verir insana.'' Ağırlamaya başladım onu. Avutmaya çalıştım. Döndüğüne çok sevindim Yemelyancığım dedim. Nerelerdeydin? Dün meyhane meyhane dolaşıp seni aradım. Karnın aç mı? Bir şeyler hazırlatayım mı? Değil Astafi Ivanoviç. Hadi hadi açsındır. Dünden birazcık pancar çorbası vardı. Haşlanmış sığır eti de var. Bir başta soğan al doyur karnını. Hadi ne diyorum sana? Otur da karnını doyur. Kalk ayağa artık. Getirip önüne koydum yemekleri. Üç gündür ağzına bir lokma koymadığı belliydi. Lokmaları çiğnemeden yutuyordu. Kuşkusuz açlığa dayanamayıp geri geldiğini anlamıştım. Onun bu durumunu görünce içim bir tuhaf oldu, duygulandım. Koşup biraz içki getireyim ona diye düşündüm. İçsin, açılsın, bu işi de burada bitirelim artık. Bir kızgınlığım yok sana karşı Yemelyancığım. Gidip şarap getirdim. Barışmamızın onuruna içelim Yemelyancığım dedim. Bizim için bayram bugün. İçmek istiyor musun? İç iç, iyi gelir sana. Elini uzattı. Öyle ürkek, ezik bir el uzatıştı ki bu... İçim bir kötü oldu yine. Şarap doldurduğum bardağına parmaklarının ucuyla dokundu. Bir an öylece kaldı. Sonra yavaşça aldı bardağı, ağzına götürdü. Eli titriyor ve şarap yere dökülüyordu. Ama içmedi. Bardağı masanın üzerine geri koydu. ''Ne oluyorsun sana Yemelyancığım?'' ''Şey, Astafi Ivanoviç. ''Ne o, içmiyor musun?'' İçmiyorum Astafi Ivanoviç. Bir daha içki koymayacağım ağzıma. Bu yoldan dönmeye mi karar verdin Yemelyan, yoksa yalnız bugünlük mü içmeyeceksin? Soruma bir cevap vermedi. Gözümü ayırmıyordum ondan. Biraz sonra kolunu masaya yatırıp başını üzerine koydu. Hasta mısın Yemelyan? Hastayım Astafi Ivanoviç. Kaldırıp yatağa yatırdım onu. Durumu gerçekten de pek hoş görünmüyordu. Alnı ateş gibi yanıyordu. Zangır zangır titriyordu. Bütün gün başucunda oturup bekledim. Gece daha da fena oldu. Sirkeye yağ karıştırıp içine soğanla ekmek doğradım. Al ve ye şunu Yemelyan dedim. Bu iyileştirir seni. Başını salladı. Hayır Astafi Ivanoviç, bugün yemek yemeyeceğim. Çay hazırladım. Ev sahibesi yaşlı kadının iki ayağını bir papuca soktum. İçmedi. Demek çok hasta diye düşündüm. Sabah kalkıp doktora gittim. Yakında Kostop Rafov adında tanıdığım bir doktor vardı. Ben daha Bosomyaginlerin evinde çalışırken tanışmıştık. Hastalandığım zamanlar hep ona giderdim. Doktor geldi, Yemelyan'ı muayene etti. Durumu çok kötü dedi, boşuna çağırdınız beni. Yine de bir ilaç yazacağım ona. Ama yazdığı ilacı içirmedim Yemelyan'a. Doktor saçmalıyor diye düşündüm. Bu arada beşinci güne de girmiş bulunuyorduk. Kıpırdamadan yatıyordu efendim. Yanımda teslim etti ruhunu. Pencerenin içinde oturmuş dikiş dikiyordum. Yaşlı kadın sobayı yakıyordu. Üçümüzün de sesi çıkmıyordu. Öz evladımı kaybetmek üzereymiş gibi üzülüyordum efendim. İçim parçalanıyordu. Yemelyan'ın bana baktığını biliyordum. Sabahtan beri gözlerini ayırmamıştı benden. Hep bir şey söylemek için zorlamıştı kendini ama cesaret edememişti. Sonunda başımı çevirip ona baktım. Gözlerinin içinde derin bir keder vardı zavallının. bana bakıyordu. Ona baktığımı görünce başını önüne eğdi.
Astafi Ivanoviç.
Ne var Yemelyancığım?
Şey, nasıl söylesem, paltomu diyecektim. Bit pazarında satılığa çıkarsak ne kadar verirler acaba?
Bilmem ki dedim. Belki 3 ruble verirler Yemelyan İliç.
Oysa böyle bir şey yapacak olsa gülerlerdi ona. Bir kapik bile vermeyecekleri gibi bu pılı pırtı da satılır mı diye alay ederlerdi onunla. Adamcağızın oyunu bildiğim için özellikle öyle söylemiştim. Ben 3 gümüş ruble verirler sanıyordum Astafi Ivanoviç. Yün kumaştandır çünkü 3 ruble olur mu?
Bilmem Yemelyan İliç, götürecek olursam baştan 3 ruble iste.
Yemelyan bir an sustu, sonra yine seslendi bana. Astafi Ivanoviç.
Söyle Yemelyancığım.
Öldüğüm zaman paltomla gömmeyin beni, satın onu. Öyle yatarım ben tabutun içinde. Para eder çünkü.
Belki işinize yarar.
O anda öyle fena hissettim ki kendimi anlatamam.
Öleceğinin farkındaydı zavallı, yine de sustuk. Bir saat kadar hiç konuşmadık. Bir kez daha dönüp baktım, bana bakıyordu. Göz göze geldiğimizde yine başını önüne eğdi.
Su içmek ister miydiniz Yemelyan İliç dedim. Verin içeyim Astafi Ivanoviç. Tanrı sizden razı olsun. Su verdim, içti. Sağ olun Astafi Ivanoviç.
Daha bir şey ister misin Yemelyancığım?
İstemem Astafi Ivanoviç. Hiçbir şey istemem. Ama şey...
Söyleyin.
O...
Evet Yemelyancığım.
O pelerini şey... Pelerininizi ben almıştım Astafi Ivanoviç.
Tanrı bağışlasın günahını Yemelyancığım dedim. Çok bedbaht bir insansın, üzülme.
O anda sanki yüreğime bir şey saplandı efendim. Tutamadım kendimi, gözlerimden yaşlar boşanmaya başladı. Ağladığımı görmesin diye arkamı döndüm. Astafi Ivanoviç.
Baktım bir şey söylemek istiyordu. Yattığı yerden doğrulmaya çalışıyor, kendini zorluyor, dudaklarını oynatıyordu. Yüzü birden pancar gibi oldu. Sanki bana bakıyordu.
Aniden yüzü bembeyaz olmaya başladı. Ve gittikçe daha da beyazlaştı, küçücük kaldı, başını geriye doğru attı, derin bir nefes aldı ve nihayetinde ruhunu teslim etti.
Değerli dinleyicilerimiz, Usta Kalem Dostoyevski'nin yazmış olduğu Dürüst Hırsız adlı hikayeyi sizler için seslendirdim. Şimdi uzatmadan hemen ikinci hikayeye geçeceğim. Lütfen bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İkinci hikayemiz Noel Ağacı ve Bir Evlenme.
Geçtiğimiz günlerde bir düğündeydim. Ama yo, iyisi mi ben size ondan önceki Noel ağacını anlatayım. Düğün oldukça güzeldi, çok da hoşuma gitmişti ama başka bir olay çok daha güzeldi. O düğünü izlerken nasıl olmuştu da o Noel ağacını hatırladım ben de bilmiyorum. Anlatayım size nasıl olduğunu. Bundan tam 5 yıl önce Noel öncesi bir çocuk balosuna davetliydim. Beni davet eden kişi birçok çevrede ilişkileri, tanıdıkları, karışık işleri olan ünlü bir iş adamıydı. Öyle ki bu çocuk balosunun ailelerin bir araya gelmesi, ilginç bir takım konuların masummuş, rastlantıymış, söz arasındaymış gibi görüşülüp konuşulması için düzenlendiği düşünülebilirdi. Nefesim yetmedi pardon. İlginç bir takım konuların masummuş, rastlantıymış, söz arasındaymış gibi görüşülüp konuşulması için düzenlendiği düşünülebilirdi. Balodakiler için ben bir yabancıydım, onlarla konuşacak bir şeyim yoktu, bu nedenle canım sıkılıyordu. Balodaki anne babalarla uzaktan yakından ilişkisi olmayan, görünüşte bu mutlu aile ortamına benim gibi rastlantı sonucu düşmüş biri daha vardı. Konukların arasında dikkatimi önce o çekmişti. Oldukça ağırbaşlı, oldukça iyi giyimli, uzun boylu, zayıfça biriydi. Ne var ki gözünün eğlenmekte de, aile mutluluğunun neşesinde de olmadığı belliydi. Bir köşeye çekildiğinde gülümsemeyi hemen kesiyor, siyah ve gür kaşlarını çatıveriyordu. Balodakiler arasında ev sahibinin dışında hiç tanıdığı yoktu. Canının çok sıkıldığı belliydi ama sıkıntısına sonuna kadar cesaretle katlanıyor, neşeli, mutlu konuk rolünü başarıyla oynuyordu. Onun taşradan başkente önemli, anlaşılmaz bir takım işler için gelmiş, ev sahibimize bir tavsiye mektubu getirmişti ama ev sahibimiz hiç de John Amore'ye yardım etmediği için ayıp olmasın diye onu çocuk balosuna davet ettiği biri olduğunu sonradan öğrendim. Nasıl biri olduğunu uzaktan anlamış olacaklar, kimse kağıt oynamıyordu onunla, konuşmuyordu, sigara tutan bile yoktu hatta. İşte bundan dolayı benim beyefendi hiç değilse elini kolunu bir yerlere saklayabilmek için akşam süresince durmadan favorilerini sıvazlayıp durmuştu. Favorileri gerçekten oldukça güzeldi ama onları öylesine özenle sıvazlıyordu ki, ona bakarken insan önce favorilerinin dünyaya geldiğini, onları sıvazlamak için de sonra bu bayın favorilere eklendiğini düşünebilirdi. Bu baydan başka, ev sahibinin düzenlediği aile mutluluğuna besili 5 çocuğuyla birlikte katılan bir başka baydan daha hoşlanmıştım. Ama bu başka biriydi. Önemli bir kişi olduğu belliydi. Julian Mastakovich diyorlardı ona. İlk bakışta onun balonun onur konuğu olduğu ve ev sahibine karşı davranışının ev sahibinin favorilerini sıvazlayan konuğa karşı davranışı gibi olduğu belliydi. Ev sahibiyle sahibesi iltifatlar yağdırıyorlardı ona. Her hizmetine koşuyorlar, kadehine içki koyuyorlar, konuklarını getirip onunla tanıştırıyorlar ama onu hiç kimseye götürüp tanıştırmıyorlardı. Julian Mastakovich toplantıyı övmeye başladığında, bu kadar hoş zaman geçirdiğinin seyrek olduğunu söylediğinde, ev sahibinin gözlerinde yaşların parıldadığını fark etmiştim. Böylesine önemli bir kişinin yakınında olmaktan dehşete düştüm sanki. Bu yüzden çocuklarla bir süre oyalandıktan sonra bomboş konuk salonuna geçip ev sahibesinin çiçeklerden yaptığı, salonun neredeyse yarısını kaplayan kamereye de oturdum. Çocuklar inanılmayacak derecede sevimliydi ve mürebbiyelerinin, anneciklerinin bütün öğütlerine karşı büyükleri gibi davranmayı kesinlikle istemiyorlardı. Noel ağacını son şekerine varana kadar bir anda talan etmişler, bu arada hangisinin kimin olduğunu anlayıncaya kadar oyuncaklarının yarısını da bozmayı başarmışlardı. Tahta tüfeğiyle durmadan beni vurmaya çalışan, gözleri simsiyah, kıvırcık saçlı küçük bir oğlan çocuğu özellikle çok tatlıydı. Ama dikkati en çok çeken, onun ablası 11 yaşında, küçücük bir aşk tanrıçası kadar güzel, sakin duruşlu, dalgın, soluk yüzlü, iri gözleri alabildiğine açık kız çocuğuydu. Nedense üzmüşlerdi onu çocuklar. O da benim bulunduğum konuk salonuna geçmiş, bir köşeye çekilmiş bebeğiyle ilgileniyordu. Konuklar, saygılı tavırlarla birbirine küçük kızın babası, varlıklı vergi toplayıcısını gösteriyorlardı. Aralarında küçük kızın drohmasının 300 bin ruble olduğunu fısıldaşanlar bile vardı. Bu ayrıntıyla ilgilenenlere bakıyordum. Bir ara bu konuda konuşan konukların yanına sokulmuş, elleri arkasında başını hafifçe yana yatırmış, konuşmaları dikkatle dinleyen Julian Mastakovich ilişti gözüme. Sonra ev sahiplerinin çocuklara armağanlarını dağıtırken gösterdiği inceliği şaşkınlıkla izlemekten geri alamadım kendimi. Şimdiden 300 bin rubelik drohmalası olan kız çocuğu en pahalı bebeği almıştı. Armağanlar daha sonra, bu mutlu çocukların anne babalarının toplum içindeki yerleriyle orantılı, giderek küçüle küçüle izlediler birbirini. En son sıska, ufak tefek, yüzü çilli, sarışın 10 yaşlarında bir çocuk aldı armağanını. Doğanın büyüklüğünden, acı çekenlerin gözyaşlarından söz eden resimsiz, hatta kenarı tırtılsız bir kitapçık vermişlerdi ona. Ev sahibinin çocuklarının yoksul bir dul olan mürebbiyesinin son derece ezik, ürkek çocuğuydu. Üzerinde pamuklu, kaba kumaştan eski bir ceketçik vardı. Kitapçığını aldıktan sonra uzun süre öteki oyuncakların çevresinde dolanıp durmuştu. Öteki çocuklarla oynamayı çok istiyordu ama cesaret edemiyordu onların arasına katılmaya. Besbelli ki durumunu biliyor, hissediyordu. Çocukları izlemeyi çok severim. Onların yaşam yolunda kendi başlarına attıkları ilk adımlar son derece enteresandır. Sarışın çocuğun, öteki çocukların pahalı, güzel oyuncaklarını, özellikle bir rolde kendisine verilmesini çok istediği tiyatro oyununa imrendiği, bu sebeple öteki çocuklara yaltaklanmaya bile başladığı gözümden kaçmamıştı. Çocuklara gülümsüyor, sırnaşıyordu. Elindeki elmayı bile torbası oyuncaklarla, yiyeceklerle dolu olduğu belli şişko bir çocuğa uzatmıştı. Hatta sırf onu tiyatrodan kovmasınlar diye bir çocuğu sırtına alıp dolaştırmıştı. Ama bir dakika sonra yaramazın biri güzelce pataklamıştı onu. Çocuk ağlamaya bile cesaret edememişti. Mürebbiye, annesi gelmişti hemen, ona öteki çocukların oyununu bozmamasını söylemişti. Çocuk benim, bir de kız çocuğunun bulunduğumuz salona geldi. Kız, çocuğun yanına sokulmasına izin verdi. İkisi birlikte pahalı bebeği giydirmeye koyuldu. Yarım saattir sarmaşıklarla örtülü kameriyede oturuyordum. Bebekle oynayan sarışın çocukla 300 bin rublelik drahomalı güzel kızın konuşmasına kulak verirken neredeyse uyuyacaktım ki bulunduğumuz salona birden Yulian Mastakovich girdi. Çocukların bağırıp çağrışarak tartışmalarından yararlanıp sessizce uzaklaşmıştı. Bir dakika önce onun geleceğin zengin nişanlı kızının daha yeni tanıştığı babasıyla bir mesleğin başka bir mesleğe göre üstünlükleri üzerine heyecanlı heyecanlı konuştuğunu görmüştüm. Şimdi dalgın, ayakta duruyor, parmaklarıyla sanki bir takım hesaplar yapıyordu. 300 diye mırıldanıyordu. 11, 12, 13 falan. 16'ya 5 yıl var. Tutalım ki her 104'ten 12 eder. 5 kere 12 60. Bu 60 da eklenince evet 5 yıl sonra 400 bin edecek diyelim. Evet öyle. Ama her 104 getirmeyecektir ki uyanık. Belki her 108 veya 10 koyar üzerine. O zaman tutalım en azından 500 bin oldu. Bu kesindir. Fazlasının hesabını yapmaya değmez. Düşünmeyi bıraktıktan sonra sümkürdü, tam kapıya yürümüştü ki küçük kızı görünce durdu. Yeşilliklerin olduğu saksıların arkasında olduğum için beni görmüyordu. Çok heyecanlı gibiydi. Ya yaptığı hesap heyecanlandırmamıştı onu ya da başka bir şey vardı. Ellerini ovuşturuyor, olduğu yerde duramıyordu. Durup geleceğin zengin nişanlı kızına bir kez daha kararlı bir göz attığında heyecan Nekbulus Ultra'ya varmıştı. En son sınıra. Önce sağına soluna baktı, sonra yürüdü. Kendisini suçlu hissediyormuş gibi parmaklarının ucuna basarak kız çocuğuna yaklaşmaya başladı. Yanına varınca gülümseyerek eğildi ve başını öptü. Kız çocuğu böyle bir saldırıyı hiç beklemiyordu. Korkuyla bir çığlık attı. Yulian Mastakovich yine bakınarak kız çocuğunun yanağını okşayarak sordu. ''Ne yapıyorsunuz burada bakalım sevimli çocuk?'' ''Oynuyoruz.'' ''Öyle mi?'' Yulian Mastakovich yan gözle mürebbiyenin oğluna baktı. ''Onunla mı?'' Çocuğa dönüp, ''Hadi sen öteki salona geç evladım.'' dedi. Çocuk susuyor, gözlerini iri iri açmış, Yulian Mastakovich'e bakıyordu. Yulian Mastakovich bir kez daha bakındı, tekrar eğildi kız çocuğunun üzerine. ''Nedir o elinizdeki sevimli çocuk, bir bebek mi?'' diye sordu. Kız çocuğu yüzünü buruşturdu. Korkmuş gibiydi. Bebek dedi. Bebek ha? Peki sevimli çocuk, bu bebeğin neden yapıldığını biliyor musunuz? Kız çocuğu başını iyice önüne eğip alçak sesle cevap verdi.
Bilmiyorum.
Pılı pırtı bezden canım. Yulian Mastakovich oğlan çocuğuna sert sert bakarak, oğlum sen öteki salona, kendi yaşıtlarının yanına gitsene, dedi. Kız çocuğuyla mürebbiyenin oğlu somurttular, el ele tutuştular, birbirinden ayrılmak istemiyorlardı. Yulian Mastakovich sesini giderek alçaltarak, ''Peki size bu bebeği neden armağan ettiklerini biliyor musunuz?'' diye sordu.
''Bilmiyorum.''
''Bütün hafta boyunca uslu, tatlı bir kız olduğunuz için.'' Yulian Mastakovich o anda son derece heyecanlı, çevresine bir kez daha bakındı, sesini daha da alçaltarak, sonunda zor duyulur, heyecan ve sabırsızlıktan titreyen bir sesle sordu.
''Peki sevimli kız, anne babanıza konuk geldiğimde beni sevecek misiniz?''
Böyle sorduktan sonra Yulian Mastakovich sevimli kız çocuğunu bir kez daha öpmek istedi ama sarışın çocuk ağlamak üzere olduğunu görünce kızın koluna yapıştı, ona acıdığı için kendi de ağlamaklı oldu. Yulian Mastakovich artık çok kızmıştı. Bağırdı çocuğa. ''Git buradan, olmaz. Bırak kızın elini.''
Kız çocuğu ağlamaya başlamıştı.
''Hayır, siz gidin.'' dedi. ''Bırakın onu, bırakın.''
O anda kapıdan birisinin girdiği duyuldu. Yulian Mastakovich korkuyla hemen doğrulttu gösterişli bedenini. Ama sarışın çocuk Yulian Mastakovich'ten çok korkmuştu. Kızın elini bırakıp duvar dibinden sessizce yürüyerek konuk salonundan yemek salonuna geçti. Kuşku uyandırmamak için Yulian Mastakovich de yemek salonuna gitti. Yüzü kıpkırmızıydı. Aynaya bakınca sanki kendinden utanmıştı. Hemen ateşlendiği, heyecanlandığı için canı sıkılmış olabilirdi. Belki de başlangıçta yaptığı parmak hesabı öylesine şaşırtmış, heyecanlandırmıştı ki onu bütün ağırbaşlılığına, mağrur görünüşüne rağmen çocuk gibi davranmaya başlamış, karşısındakinin ancak 5 yıl sonra ilgilenilecek çağa gelebileceğini düşünmeden harekete geçmişti. Ağırbaşlı bayın arkasından ben de yemek salonuna geçtim ve çok tuhaf bir şeyle karşılaştım. Yulian Mastakovich kızgınlıktan, öfkeden alı al moru mor, gözdağı vererek kendisinden uzaklaşmaya çalışan, nereye kaçacağını bilemeyen sarışın çocuğun arkasından gidiyordu.
''Defol buradan, ne işin var senin burada? Hadi defol, pis çocuk, yürü! Şuradan meyve çalmayı mı düşünüyorsun ha? Meyve mi çalacaksın? Defol kerata seni, pis çocuk, defol, git yaşıtlarının yanına git hadi!''
Çocuk büyük bir korku içinde umutsuzca masanın altına attı kendini. Ama öfkeden kudurmuş gaddar adam bu kez uzun patiska mendilini çıkardı, masanın altına sinmiş iyice süklüm püklüm olmuş çocuğu onunla haşlamaya başladı. Yanakları kırmızı, şişmanca, göbekli, geniş kalçalı, sözün kısası ceviz gibi şişko, sağlam dedikleri çeşidinden biriydi. Terlemiş, soluk soluğa kalmıştı. Yüzü kıpkırmızıydı. Öfkesi, belki de hiddeti öylesine büyüktü ki sonunda kudurmuştu sanki. Onu öyle görünce bir kahkaha patlattım. Yulian Mastakovich döndü, yaptığından ölesiye utanmış olmalıydı. O sırada öteki kapıdan ev sahibi girdi. Çocuk masanın altından çıktı, dirseklerini, dizlerini silmeye başladı. Yulian Mastakovich bir ucundan tuttuğu mendilini hemen burnuna götürdü. Ev sahibi, hayatı bilen ve dünyayı ciddi yönden gören biri olarak biraz şaşkın üçümüze baktı. Konuğunu yalnız yakalamış olmasından hemen yararlandı. Sarışın çocuğu göstererek, ''Size sözünü ettiğim çocuk buydu işte Yulian Mastakovich'' dedi. Yulian Mastakovich henüz kendini toparlayamamıştı. ''Öyle mi?'' dedi. Ev sahibi rica eder tavrını sürdürdü. Çocuklarının mürebbiyesinin oğludur. Zavallı kadın ölen, dürüst bir devlet memurunun dul karısı. Hem sonra Yulian Mastakovich eğer mümkünse... Yulian Mastakovich aceleyle bağırdı.
''Ah hayır, hayır, hayır olmaz, bağışlayın beni Filip Alekseyeviç. Kesinlikle mümkün değil efendim, hiç boş yer yok. Olsa bile sırada bekleyen alınmaya ondan daha çok hakkı olan 10 kişi var. Çok üzgünüm, çok yazık, çok yazık ama gerçekten çok üzgünüm.''
Ev sahibi, ''Çok yazık efendim.'' diye tekrarladı. Uslu, uysal bir çocuktu da. Yulian Mastakovich ağzını öfkeyle çarpıtarak, ''Benim gördüğüm kadarıyla tam bir yaramaz.'' dedi. Çocuğa dönüp ekledi. ''Hadi git çocuk, ne bekliyorsun? Hadi, yaşıtlarının yanına git, burada durma.'' Bu arada tutamadı kendini Yulian Mastakovich. Tek gözüyle şöyle bir baktı ona. Ben de tutamamıştım kendimi. Doğrudan gözlerinin içine bakarak kahkahalarla gülmeye başlamıştım. Yulian Mastakovich hemen öte yana döndü, bana duyurarak yüksek sesle sordu ev sahibine. ''Kimdir şu tuhaf genç adam?'' Fısıldaşarak bir şeyler konuştular ve salondan çıktılar. Biraz sonra Yulian Mastakovich'i ev sahibinin anlattıklarını başını kuşkulu kuşkulu sallayarak dinlerken gördüm. Doyasıya kahkaha attıktan sonra salona döndüm. Önemli konuk orada ailenin anne babalarıyla, ev sahibi ve sahibesiyle kuşatılmış, yanına yeni getirildiği bir bayana heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatıyordu. Bayan 10 dakika önce Yulian Mastakovich'in konuk salonunda ilgilendiği kızın elinden tutuyordu. Önemli konuk, sevimli küçük kızın güzelliğini, yeteneklerini, zarafetini, uysallığını öve öve bitiremiyordu. Daha çok kızın annesine yaranmaya çalıştığı belliydi. Kızın annesi neredeyse gözlerinde mutluluk gözyaşlarıyla dinliyordu onu. Babasının dudaklarında bir gülümseme vardı. Herkes neşeli olduğu için ev sahibi mutluydu. Konukların hepsi aynı duyguları paylaşıyordu. Konuşmaya engel olmamak için çocuklar bile oyunu bırakmışlardı. Mutluluk rüzgarları esiyordu salonda. Daha sonra ilginç kız çocuğunun çok duygulanmış anneciğinin pek heyecanlı sözcüklerle Yulian Mastakoviç'e değerli ziyaretleriyle evlerini onurlandırmasını rica ettiğini duydum. Yulian Mastakoviç'in yapmacıksız bir heyecanla bu daveti kabul ettiğini söylediğini, sonra konukların ayrılırlarken kibarlığın bir gereği olarak birbirlerine vergi toplayan devlet görevlisiyle karısına, küçük kıza, özellikle Yulian Mastakoviç'e nasıl iltifatlar yağdırdıklarını duydum. Yulian Mastakoviç'in hemen yakınında duran bir tanıdığıma neredeyse yüksek sesle ''Şu bay evli mi?'' diye sordum. Yulian Mastakoviç kötü kötü baktı bana. Benim bilerek yaptığım bu patavatsızlığa çok üzülen tanıdığım ''Hayır'' diye cevap verdi. Geçenlerde bir kilisenin önünden geçiyordum. Oradaki kalabalık ve arabaların çokluğu dikkatimi çekti. Çevredekiler kilisede evlilik töreninin olduğunu söylüyorlardı. Kapalı bir gündü. Hafiften çiseliyordu. Kalabalığın arasından geçip kiliseye girdim, damadı gördüm. Ufak tefek, toparlak, oldukça süslü, göbekli biriydi. Sağa sola koşturup duruyor, düzeni sağlamaya çalışıyordu. Nihayet gelin geliyor fısıltısı dolaştı kalabalığın içinde. Kalabalığı yarıp biraz önce öne ilerledim ve daha ilkbaharında harika bir güzel gördüm. Yüzü solgun, üzgün görünüyordu. Bakışı dalgındı, kısa bir süre önce ağlamış gibi gözleri kırmızı geldi bana. Yüzünün her hattındaki antik keskinlik güzelliğine daha bir ağırbaşlılık, ciddiyet veriyordu. Ama bu ciddiyet ve ağırbaşlılığın, bu hüznün arasından çocuksu, masum bir yüz, inanılmaz derecede masum, henüz durulmamış, genç, aman dilemeden kendi kendine yalvaran bir şey kendini gösteriyordu. Kalabalık arasında gelinin 16'sını yeni doldurduğunu söylüyorlardı. Damada dikkatli bakınca birden onun 5 yıldır görmediğim Yulian Mastakoviç olduğunu fark ettim. Geline baktım, aman tanrım, kiliseden hemen çıkmak için kalabalık arasında kapıya doğru yürüdüm. Sağımda solumda gelinin çok zengin olduğunu, 500 bin ruble drahomayla ve birçok öteberiyle koca evine geldiğini söylüyorlardı. Sokağa çıktığımda, doğrusu hesabını gayet iyi yapmış diye düşünmeye başlamıştım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Rus edebiyatının ünlü yazarı Dostoyevski'nin kaleme almış olduğu Dürüst Hırsız, Noel Ağacı ve Bir Evlenme adlı iki hikayeyi sizler için seslendirdim. Umarım ki beğenmişsinizdir. Eğer henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bu iki hikayeyle ilgili düşüncelerinizi de merak ediyorum doğrusu. Bu anlamda fikirlerinizi de yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki Sesli Kitap Podcast'te görüşmek üzere, hoşça kalın.